Ayrım 4. Sayfa 46. Çermik Haman başına geldiklerinde azalmışlardı. Küçülen kafile orada mola verecek, ertesi gün yola devam edecekti. Küçük oğlu Hirayra bir bohçayla sırtına bağlayan İskuhi, yol boyu arkalara düşmemek için adeta koşturarak yürüyor, diğer çocukları Heranuş ve Horen'i de ellerinden sımsıkı kavramış iki yanında sürüklercesine çekiştiriyordu. Yol boyunca pek çok çocuk ölmüştü. Ama o çocuklarını buraya kadar sağ salim getirmeyi başarmıştı. Yorgunluktan, açlık ve susuzluktan adım atacak mecalleri kalmamıştı. Oldukları yere yığılıverdiler sonunda. O sırada etraflarını saran çermikliler ekmek ve su veriyorlar, karşılığında altın ve ziynet eşyası istiyorlardı. Oysa açlıktan avurtları çökmüş bu insanlar, bütün paralarını, altınlarını ve takılarını ölüm yolculuğunun daha ilk günlerinde yitirmişler, ellerinde bir şey kalmamıştı. Bu zavallı insanların çevresinde birikenlerin sayısı giderek artıyor, toplananların bir kısmı acıyarak bir kısmı da iğrenerek bakıyorlardı. Bir süre sonra izleyicilerden bazıları çocukları incelemeye, gözlerini kestirdiklerini almak için yakınlarıyla konuşmaya başladılar. Çermik jandarma komutanı olduğunu sonradan öğrendikleri atlı bir jandarma onbaşısı Heranuş'a, Çermik'in Kara Musa köyünden Hıdır Efendi ise Horen'e talip oldular. Hıray çok küçük olduğundan onun talibi yoktu. İskuhi bütün yorgunluğuna ve açlığına rağmen durumu kavrar kavramaz oturduğu yerden bir atmaca gibi fırladı ve çocuklarını arkasında sakladı. "Onları kimse benden alamaz, onları vermem." diye öyle bir söyledi ki bu söyleyişinde bütün dünyayı meydan okur gibi bir hali vardı. İskuhi'nin annesi Takuhi yanlarına geldi ve İskuhi'ye çocuklarını bu adamlara vermesinin onlar hakkında daha hayırlı olacağını söyledi. Heranuş anneannesinin annesini ikna etmek için şöyle dediğini duydu. "Kızım, çocuklar birer birer ölüyor. Bu yürüyüşten kimse sağ çıkamayacak. Verirsen canları kurtulur yoksa ölecekler. Hepimiz öleceğiz. Hiç değilse onlar yaşasınlar. Ver." Heranuş'un halası Zaruhi de anneannesini destekledi. O da Heranuş'un jandarma onbaşısına verilmesinden yanaydı. Bu iki kadın İskuhi'yi ikna etmek için diller döktüler ama o Nuh diyor peygamber demiyordu. Bu tartışma sürerken ansızın üstlerine atlayan adamlar Heranuş'u ve Horen'i İskuhi'nin elinden kaptılar. İskuhi bütün gücünü toplayarak öne atıldı ancak jandarma Heranuş'u atına almıştı bile. Son bir hamleyle ata ulaştı. Bir eliyle jandarmanın ayaklarını, diğer eliyle de Heranuş'u yakaladı ve çekiştirmeye başladı. Bu kadından kolay kolay kurtulamayacağını anlayan jandarma kamçısını çıkardı ve İskuhi'yi kırbaçlamaya başladı. Kırbaçın değdiği yerlerdeki dayanılmaz acıya rağmen İskuhi, Heranuş'u sımsıkı kavradığı elini gevşetmiyor, bütün gücüyle kızını çekiştiriyor, bir yandan da kızını bırakması için jandarmaya kah ileniyor, kah yalvarıyordu. O sırada 5 yaşındaki Hırayır çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Hırayır'a da bir kötülük yapıldığını düşünen İskuhi bir an için başının sesin geldiği yöne çevirdi ve işte o anda jandarma atını mahmuzladı. Ok gibi öne fırlayan at üstünde Heranuş'la birlikte uzaklaştı. İskuhi ile Heranuş'un Çermik Haman başında ayrılan yolları bir daha birleşmedi. Annesini ve ablasını jandarmaların öldürüleceğini sanarak ağlayan 5 yaşındaki Hırayır da, Heranuş'un "hepimiz öleceğiz" diyen anneannesi ve halası da bu ölüm yürüyüşünden sağ çıkamadılar. Dedem ağır bir kalp krizi geçirmiş, iyi bir tedaviyle bunu atlattıktan sonra kendisinden umulmayacak kadar iyi perhiz yapmış, ancak bir kış günü kalbine yenik düşmüştü. Dedemin ölümünden sonra anneannem çocuklarının ve torunlarının ısrarı üzerine evini ve eşyasını dağıtmıştı. Artık bundan sonra çocuklarınız sırayla dolaşacak, son durağı da Gebze olacaktı. Torunlarının arasında sadece Handan'ın evinde kalır, orada çok rahat ettiğini söyler, Elazığ, Edremit, İstanbul hattında mutlaka Ankara'da Handan'ın evinde mola verir ve bu molaları mümkün olduğunca uzatırdı. Handan çok genç yaşta evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. Ben kısa yoldan hayata atılmak ve aileme bakmak üzere öğretmen okuluna gönderilmiştim. Haluk'un üniversiteye annemin deyimiyle kapımızın önünde devam edebilmesi için Ankara'ya tayinimi istedim. Böylece Ankara günlerimiz başladı. Haluk okulu bitirinceye kadar öğretmenlik dışında ek işlerde de çalıştım. Haluk okulu bitirdiği yıl üniversite sınavlarına girdim ve hukuk fakültesini kazandım. Hukuk fakültesine girdiğimi öğrenen anneannem çok sevindi. Bir kez daha gözüne girmiştim. Bu arada politik görüşlerimi ve sisteme muhalif oluşumu da benim için kaygılansa da içten içe destekliyor ve bütün bunlar sanırım bana olan güvenini artırıyordu. Son zamanlarda anneannemin gözleri sorunluydu. Görmekte zorluk çekiyordu. Ameliyat olmasına ve doktorların verdikleri şişe dibi gözlüklere rağmen görmesi düzelmiyor, günden güne de kötüleşiyordu. Gözlerinin görmemesi bu çalışkan, tez canlı, temiz pak, yerinde duramayan kadın için çok büyük şanssızlıktı. Allah'tan kaldığı evler temizliğine çok güvendiği evlerdi. Kalın camlı gözlükleriyle tuvaletin, odasının yolunu seçebiliyordu henüz. Anneannem durumunu gözlerimin feri söndü diye dile getirir olmuştu. Onunla her karşılaşmamızda elini iki elimin arasına alarak öper ve anneannem derdim. O da bana anneannem diye cevap verir, sonra adımı söyler ve sensin diye sorardı. Bundan sonra iki eliyle ellerimi sıkı sıkı tutan anneannemin bitmez tükenmez soruları başlardı. Hiçbir ayrıntıyı atlamaz, hiçbir şeyi unutmaz, her şeyi tek tek öğrenmek isterdi. Bütün bu konuşmaları yaparken ellerimi bırakmazdı. Anneannemin hafızası çok güçlüydü. 50 yıl önceki olayı anlatırken olayın geçtiği güne ait en ince ayrıntıları hatırlar, her seferinde bizi şaşırtırdı. Çok da zekiydi. Handan'a gittiğim bir gün anneannemin o sırada ilkokulda okuyan yeğenlerim Evrim ve Özgür'ün odasında olduğunu öğrendim. Koridorun sonundaki odaya yürürken odadaki konuşmalar dikkatimi çekti. Durdum ve dinlemeye başladım. Çocuklar bir konuyu anlatmaya başlıyorlar, anneannem ise onların hatalarını düzeltiyor, eksik bıraktıkları kısımları hatırlatıyordu. Dinlemeye devam ettim. Sonra Handan da mutfaktan çıktı, ona susmasını işaret ettim ve birlikte dinlemeye devam ettik. Anneannem torununun çocuklarına ders çalıştırıyordu. Önce onlar ders konusunu kitaptan okuyorlar, anneannem dinliyor, sonra kitabı kapatıp akıllarında kalanı anlatmaya çalışıyorlardı. İlk kez karşılaştığı ve bir defa dinlediği konudaki tüm ayrıntıları hatırlıyor ve çocukların hatalarını, eksikliklerini düzeltiyordu. Mükemmel oluncaya kadar da tekrar ettiriyordu. Ankara'da bizde kaldığı bir gün, "İşin yoksa hele yanıma gel, sana bir şey söyleyeceğim," dedi. Yanına gittim, yine ellerimi iki elinin arasına aldı ve "Biliyor musun, benim annem, babam, kardeşim Amerika'da, dayın onların adreslerini kaybetti. Onları bulursan sen bulursun, onları bana bul," dedi. Sözlerin ağzından dökülüş biçiminden ve ses sonundaki tek düzelikten bunları bana söyleyebilmek için çok zor karar verdiği anlaşılıyordu. Önce pek kavrayamadım. "Ne diyorsun anneanne, şimdi bizim Amerika'da akrabalarımız mı var?" diyerek biraz da söylediklerini aklımca alaya aldım. Anneannem çok ciddiydi. "Adreslerini bilmiyorum ama Amerika'da New York'ta oturduklarını biliyorum," dedi. "Peki anneanne niye gittiler Amerika'ya?" "Gittiler işte." "Ne zaman gittiler?" "Ben çocuktum o zaman." "Peki seni niye götürmediler?" "Sonradan gidecektim. Mahmut dayın aramızı bozdu. Adreslerini kaybetti." Kafam allak bullak olmuştu. Kafama takılan birçok soruyu soruyor ama cevap olarak bu söylediklerinden fazlasını alamıyordum. Ağzından başka bir laf alabilmek için günlerce uğraştım. Ancak asıl anne ve babasının Amerika'da olduğu dışında pek fazla bir şey öğrenemiyordum. Biz anneannemle dedemi teyze çocukları olarak biliyorduk. Bu doğru değilmiş. Anneannemi de Çermikli diyebiliyorduk. Bu da doğru değilmiş. O zamana kadar doğru bildiklerimin çoğu yanlışmış. Artık anneannemin ailesini bulmaktan çok gerçeği öğrenme peşindeydim. Anneannemi sürekli sıkıştırıyordum. Bunu yaparken yalnız olmamıza özen gösteriyordum. Öğrendiklerimi o günlerde kimselere anlatamadım. Yaşadığım sarsıntıyı kimselerle paylaşamadım. Anneannem öyle istiyor diye mi ya da utancından mı bilmiyorum ama duyduklarımı ben de başkalarından gizliyor, yaşadığım bu yoğun duygu kargaşasıyla ve altüst oluşla tek başıma başa çıkmaya çalışıyordum. Aramıza çok özel ve çok gizemli bir ilişki olmuştu. Sonra bir gün onun da anlatmak, bu sır perdesini aralamak, bildiklerinin ama kimseye anlatmadıklarının yükünden kurtulmak istediğini, fakat o güne kadar daha fazlasını bilmemin benim için sakıncalı olacağına inandığını sezdim. Beni koruyordu. Çok uğraştım. sonunda anlatmaya başladı. Anlatırken sık sık duraklıyor, ısrarlı sorularım üzerine devam ediyordu. Olayları anlatıyor ancak arasına yorum katmıyor, duygu ve düşüncelerini anlatmaktan özellikle kaçınıyordu. Benim adım Heranuş'tu. Annem İskuhi, babam Ovannes'ti. O sırada iki amcamla birlikte Amerika'daydık. İki erkek kardeşim vardı. Dedeme Hayrabet Efendi derlerdi. Yalnız bizim köyde değil, bütün civar köylerde sözü dinlenen, herkesin gelip akıl danıştığı bir adamdı. Köyümüz büyüktü, üç muhtarı vardı diyerek başladı sözlerine. Bir gün jandarmanın köye gelerek dedesi, amcaları, dayısı dahil bütün erkekleri götürdüğünü ve bir daha onlardan haber alamadıklarını, annesi ve kardeşleriyle yengesinin köyüne sığındıklarını ancak jandarmanın oraya da geldiğini, kadın erkek hepsini toplayıp paluya götürdüklerini, erkekleri kesip nehre attıklarını, nehrin günlerce kan aktığını ve sonra sürgün yolunu anlattı. Annem sürgün yolunda arka sıralara düşmemizi istemediğinden hızlı hızlı yürüyor, ona ayak uydurmamız için de ellerimizden çekiştiriyordu. Sık sık arka taraftan çığlıklar, yalvarma ve ağlama sesleri geliyordu. Arkalardan gelen her ses, geriye bakmamızı engellemek isteyen annemin biraz daha hızlanmasına neden oluyordu. Yola çıktığımız ilk günün akşamında iki teyzem arkalardan koşarak yanımıza geldiler. Hüngür hüngür ağlıyorlardı. Anneannem burada durdu, içini çekti. Ben onun elini öptüm. Devam etti. Hasta olduğu için yürüyemeyen yengemi jandarmalar süngüyle öldürmüşler. Ölüsünü de yolun kenarına atmışlar. Yengen amcanın karısı mıydı anneanne? Yok, dayımın karısıydı. Hamileydi. Yol boyunca yaşlılar, hastalar, yürüyemeyenler süngülenip oracıkta açıkta bırakıldılar. Dağ başlarında kurda kuşa yem edildiler. Bu acı ve inanılmaz olayları anlatırken anneannemin bana bakmadığını, bakışlarını halının üzerinde bir noktaya sabitlediğini, sol eliyle elimi sıkı sıkı tutarken sağ eliyle hep aynı hareketi yaptığını fark ettim. Bacağının üst kısmında dizine doğru elbisesini ütüler ya da eliyle düzeltir gibi bir hareketi farkında olmaksızın bir teviye yineliyordu. Anlattıklarının onu çok yorduğunu düşünerek ara vermesini sağlamak istedim. Köpüklü kahveyi çok severdi. Ona anneannem kahve içer misin diye sordum. Beni duymadı. Eliyle aynı hareketi yapıyor, öne geriye hafif hafif sallanıyordu. Sağ elini elime aldım ve öptüm. Tekrar sordum. Bu kez duydu. Senin kahven köpüklü olur, hadi yap, dedi. Kahveyi yapıp döndüğümde onu başını yukarıya doğru bir şeyler hatırlamak istermiş gibi kaldırmış olarak buldum. Beni görünce eliyle bir an önce yanına oturmam için işaret etti. Yıllardır susan, yaşadığı inanılmaz olayları içine gömen kadın, konuşmak ve anlatabilmek için belleğini zorluyordu şimdi. Kahvesini eline verdim ve o anlatmaya devam etti. Maden köprüsünü geçtikten sonra Havler'de babaannem iki torununu suya attı. Bu çocuklar amcalarımın kızlarıydı. Anneleri de babaları da öldürülmüştü, yürüyemiyorlardı. Çocuklardan biri hemen sulara gömüldü ama öbürü başını sudan çıkardı. Babaannem çocuğun kafasını suyun içine itti. Çocuk kafasını bir daha çıkardı ve bu onun dünyaya son görüşü oldu. Babaannem onu tekrar itti. Sonra kendisi de deli deli akan suya atladı ve gözden kayboldu. Anneannem burada sustu. Bu olayın onu çok etkilediği, o gün dönüp dönüp bu olayı birkaç kez anlatmasından belliydi. Daha sonraki yıllarda da bu olayı çok anlatacak, her anlatışı düşünceli bir suskunlukla sona erecekti. Anneannem bundan sonra Çermik Haman başında verdikleri mola sırasında yaşananları ve anneannesine ve halasına rağmen annesinin onu vermek istemediğini ama kendisini alıp götürdüklerini anlattı. Beni bir bahçeye götürdüler. Burası bizim köyün bahçeleri gibi yemyeşildi. Ağaçlar meyve doluydu. Bahçenin ortasından berrak bir dere akıyordu. Bu bahçede bizim köyden benim gibi alınan 8 kız daha vardı. Karnımıza sıcak yemekle doyurdular. Ağaçtan meyve koparmamıza izin verdiler. Bir süre sonra ben annemi isterim diye tutturdum, anneme götürmeye söz verdiler. Diğer kızları da ailelerine teslim etme sözü verdiler. Bunun üzerine biz bahçede oyunlar oynadık. Dalından koparıp armutlar, elmalar yedik, buz gibi sulardan içtik. O günün akşamında bahçedeki kızlar birer birer alınıp ayrı evlere götürülmüşler. Jandarma onbaşısı da Heronuş'u almak için bahçeye gelmiş. Heronuş onunla gitmek istememiş. Annemi isterim diye ağlamaya başlamış ve o geceyi sabaha kadar ağlayarak geçirmiş. Gece sabaha kadar ağladım. Baktılar ki olmuyor, sabah beni alıp hamam başına götürdüler. Gittim ki hamam başı boş, kimse yok. Annemleri götürmüşler. Anladım ki umudumu kırmak için beni sabaha kadar orada tutup şimdi getirdiler. Annemlerin Siverek'e doğru yola çıkarıldıklarını öğrendim. O günden sonra her gün Siverek dağlarına bakar ağlardım. Kapı çalındı, gelenler oldu. Anneannem anlatmaya ara verdi. Zaten benim de daha fazlasını dinleyecek gücüm kalmamıştı. Kendimi sokaklara atıp bağıra bağıra ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Bütün bunlara eğer anlatan anneannem olmasaydı inanamazdım. Öğrendiklerim bildiklerime hiç uymuyordu. O güne kadar edindiğim bilgiler altüst oluyor, değerlerim duyduklarımla tuz buz oluyor, içindeki korkunç karmaşayla beynim çatırdıyor, zonkluyor, içindekiler de fışkıracak, her şeyin herkesin üstünü kaplayacak diye bir korku kaplıyordu bedenimi. Hayalimde canlanan birkaç görüntü açık ya da kapalı da olsa gözlerimin önünden gitmiyordu. Kilise avlusunda bekleşen kalabalığın, özellikle çocukların göz bebekleri, suya atılan bebekler ve onların yaşama içgüdüsüyle sudan çıkardıkları kafaları, Heronuş'un annesinden koparılıp kaçırıldığı an. Bütün bu görüntülerin üstüne benim öğrenciyken her bayramda şiir okuyan suretim düşüyordu. En iyi okuyanlardan biri olduğum için öğretmenlerim her bayramda kahramanlık şiirlerini bana okuturlardı. Yüreğimden kopup gelen haykırışlarla seslendirdiğim şanlı geçmiş şiirleri, korkuyla açılmış çocuk gözlerine, suda kaybolan çocuk kafalarına, günlerce kan kırmızı akan nehir sularına çarpıp paramparça oluyordu. O gece hiç uyuyamadım. Ertesi gün bir hayalet gibi dolaştım durdum ortalıkta. Anneannemle evde yalnız kalamadık, konuşamadık. Bu arada anneannemin bir sözünü hatırladım. Çocukluğumuzda mezarlıklardan çok korkar ve korkunç mezarlık ve hayalet öyküleriyle birbirimizi de korkutmaya çalışırdık. Madendeki mezarlık piknik yaptığımız bahçelere giden yol üzerindeydi. Mezarlıktan geçerken korktuğumuzu gören anneannem hep şöyle söylerdi. Ölülerden korkmayın çocuklar. Onlar bir kötülük yapamazlar. Kötülük yaşayandan gelir, ölülerden değil. Acaba anneannem bize bunları söylerken bu anlattıklarını mı düşünüyordu? Bunu soramadım ama büyük bir olasılıkla bu yaşadıklarını kastediyordu. Anneannemle aramızda o günden başlayarak diğerlerinin bilmediği bir ortaklık, bir sırdaşlık oluşmuştu. Ve bu ortaklık anneannem ölünceye kadar da hep böyle devam edecekti. O ara gelen gidenimiz de çok oldu. Anneannemle tekrar konuşma olanağı bulmamız zaman aldı. Bunun böyle olması belki de iyi oldu. Aradan geçen zaman öğrendiklerimi bir ölçüde sindirebilmeme ve yaşadığım yoğun iç çatışmayı bir ölçüde bastırabilmeme yaradı. Anneannemi evde yalnız yakaladığım bir gün yine ellerini ellerimin içine aldım, yumuşacık yanaklarından öptüm ve kaldığımız yerden anlatmasını istedim. Belli ki anlatmayı o da çok istiyordu. Hiç vakit geçirmeden hemen başladı. Beni Çermik Jandarma Karakol Komutanı Hüseyin Onbaşı almıştı. Karısının adı Esma'ydı. Çok istemelerine rağmen bunların çocukları olmamış, Allah gani gani rahmet eylesin, toprağı bol olsun, Hüseyin iyi bir adamdı. Bir binbaşı kadar hükmü vardı. Beni çocuğu yerine koydu ve bana çok iyi davrandı. Onun için yufka yürekli adamdır derlerdi. Çermik'te yaşayan Ermenileri de öldürüp dipsiz kuyuya atmışlar. Çermik'le Çüngüş arasında düden derler, dipsiz bir su vardı. Ermenileri kafalarını kestikten sonra düdene atmışlar. Hüseyin Onbaşı erkeklerin öldürülmesine gitmiş ama kadın ve çocukları düdene attıklarında gitmemiş, emirlere karşı gelmiş. Bunun için ceza gördüğünü de söylerlerdi. Dayanamayıp araya girdim. Anneanne, Hüseyin Onbaşı'nın yufka yüreği erkeklerin kafalarını kesip kuyuya atarken hiç sızlamamış mı? Anneannemin cevabı biraz düşündükten sonra şöyle oldu. Ne bileyim. Bu konuda yeni bir soru sormama fırsat vermedi. Anlatmaya devam etti. Anneannemin Hüseyin Onbaşı'yı çok sevdiğini, onu sorgulamadığını, sorgulamak da istemediğini fark ettim. Bana Seher adını verdiler. Türkçeyi kısa sürede öğrendim. Benden istediklerini yaptım. Ancak Esma Hanım'ın yıldızı benimle barışmadı. Hüseyin Onbaşı kendisine baba diye çağırmamı istiyordu. onu baba diye çağırdığımda çok seviniyor, hele kızım bir daha baba söyle diyordu. Bir gün sokakta komşu çocuklarından biri babama küfretti. Çok sinirlendim. Ben de aynı küfrü onun babasına ettim. Bu çocuğun annesi akşam şikayet için eve geldi ve benim küfrettiğimi söyledi. Kadın gittikten sonra Hüseyin Onbaşı beni yanına çağırdı. Cezalandırılma korkusuyla yanına süklüm püklüm gittim. Beni yanına çekti ve hele kızım anlat bugün ne oldu diye sordu. Ben de aslında önce o çocuğun benim babama küfrettiğini, bunun üzerine benim de asıl ben senin babanın diyerek aynı küfrü ona iade ettiğimi söyledim. Bu anlattıklarımdan çok hoşlandı. Gevrek gevrek güldükten sonra, "Aferin kızıma, hele bir daha anlat bakayım ne dedin?" dedi. Tekrar anlattım. O gün ve sonraki günlerde bu olayı bana defalarca anlattırdı. Her seferinde güldükten sonra başımı okşadı ve "Aferin kızıma," dedi. Bir bayram günü ipek kumaştan iki elbiselikle eve gelen Hüseyin Onbaşı'yı Esma Hanım ve ben elini öperek karşıladık. Elindeki paketi açtı ve içinden aynı ipek kumaştan kesilmiş iki elbiseliği göstererek "Bakın size ne aldım," dedi. Esma Hanım kocasının bana ve kendisine aynı kumaştan aldığını görünce öfkeyle, kıskançlıkla ve aynen şöyle dedi. "Hizmetçiler, beslemeler ipekli giyerse hanımlar ne giysin?" İşte o zaman artık bir besleme olduğumu anladım. Hüseyin Onbaşı karısına çok kızdı. Elindeki kumaşı yere fırlattı. Ve o Sultan Reşat'ın gözü kör olsun ki her olur olmazı hanım yaptı. Elin pırlanta gibi çocuklarını da onlara hizmetçi etti dedi. Bu sözleri söyledikten sonra evden çıktı ve o gün akşama kadar eve gelmedi. Besleme sözü anneannemi çok derinden yaralamış. Bunu daha sonraları benzer bir olayla birlikte pek çok kereler anlattı. O gün ilk duyduğunda hissettiği acıyı her anlatışında yeniden yaşıyor ve şöyle devam ediyordu. İşte o zaman anladım ki ben beslemeymişim. Ben görmüş geçirmiş bir ailenin kızıydım. Annemin göz bebeği, dedemin kıymetlisiydim. Demek şimdi besleme oldum diye geceleri için için ağladım. Hüseyin Onbaşı bana kızıymışım gibi davransa da ben bir beslemeydim. Anneannem yüzündeki acı gülümsemeyle devam etti. Yine bir gün sokakta bir çocukla takıştık. O benim elimdeki ekmeği almaya çalışıyor, bense vermek istemiyordum. O bana taş atınca gidip onu ittim. Yere düştü ve ağlamaya başladı. Annesi dışarı çıktı. "Esma Hanım, Esma Hanım, şu beslemene sahip çıksana, çocukları dövüyor," diye Esma Hanım'a seslendi. Anneannem Esma Hanım'ın kendisine gerçekten besleme muamelesi yaptığını, kocasının ona düşkünlüğünü çekemediğini, bir süre sonra anneannem serpilip gelişmeye, genç bir kız olmaya başladığında ise bu sefer kocasının onunla evleneceği korkusuyla onu kıskanmaya başladığını ve ona kötü davrandığını anlattı. Çocukları olmadığı için kadının hep bir kuma korkusuyla yaşadığını söyledi. "İşte böyle kızım, bilirsin iyiler yaşamaz. Hüseyin Onbaşı da genç yaşta öldü." Hüseyin Onbaşı öldükten sonra daha kötü günler yaşamıştı. Ama o bunları tek tek anlatmak yerine sadece şunu söyledi. "Biz Çermik'te aynı köyden aynı durumda 8 kızdık. Kızların her biri ayrı bir evdeydi. Kadınlar bana işlerinde en şanssız olanı sensin derlerdi."